Bugünkü Türkiye gündeminde dilerseniz öncelikle Almanya'ya uzanalım. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da kabul edilen Ermeni soykırımı yasasına hükümetten, Türkiye'den, Türkiye dışından da çeşitli kesimlerden büyük tepkiler geldi. Bu yasanın sonucunda ne tür gelişmeler bekleniyor? Bu arada bu durumun göz göre göre geldiği ve yeterli önlemin alınmadığı ya da bunun engellenmesi için yeterli çalışmalar yapılmadığı şeklinde suçlamalar da var hükümete karşı. Nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Sondan başlayalım. O son söylediğiniz suçlama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dillendirilmişti. Ama hani bakıldığı zaman zaten ortak tasarı olarak gelen ve ta günler öncesinden de yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan bir tasarıydı. Almanya ile olan Türkiye'nin ilişkileri özellikle son dönemde Suriyeliler olayından sonra çok iyi bir ivme kazanmıştı. Hem ihracatta hem de ithalatta. İhracatta Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke birinci sırada Almanya var. İthalatta da ikinci sırada Almanya var. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik partner olarak da bunu değerlendirebiliriz. Suriyeli mülteciler olayından sonra Merkel'le Türk hükümetinin arasındaki mesainin çok sıklaştığını, görüşmelerinin sıklaştığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama burada öyle görülüyor ki bir hesap var. Ben Almanya'nın yeni bir defter daha açtığını veya açmak istediğini düşünüyorum 7 Haziran seçimlerine sizi 2015 tarihi öncesine götürerek. Dolayısıyla burada bir Alman derin devletinin de hesabı var. Çünkü burada hiçbir şey yokken bu yasa tasarısı tekrar gündeme getirildi. Orada uyutulmaya devam da edilebilirdi. Burada Merkel'e Türk hükümeti tarafından, Büyükelçilik tarafından, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından, bizzat Başbakan tarafından çeşitli defalarca bu konu söylendi. Ama Merkel buna yapacak bir şeyin olmadığını ifade etti.
Ama biraz da bunun çıkmaması içinde bir çaba göstereceğim gibi bir havası da vardı ama Merkel'in başlangıçta, değil mi?
Vardı ama yani Tanju Bey doğru söylüyorsunuz, vardı ama yani burada bu çaba hani orada oylamaya katılmayarak gösterilmemeliydi. Eğer sen Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyorsan o zaman veya işte bu çıkmasın diyorsan sizin dediğiniz çok doğru, öyle söyledi, öyle ifade etti. Bunun çıkmasını istemiyoruz dedi. O zaman gideceksin meclise, hayır oyu kullanacaksın. O zaman gideceksin partinin milletvekillerini tutacaksın. Hani burada gitmeyerek böyle bir destek de olmaz. Ama asıl üzücü olan orada Cem Özdemir de dahil olmak üzere 12 tane yanlış hatırlamıyorsam Türk asıllı milletvekilinin bu tasarıya evet oyu vermesi. Hani en kötü ihtimal çekimser kalabilirlerdi veya en kötü ihtimal Merkel gibi parlamentoya gelmeyebilirlerdi. Ama bu 12 milletvekilinin evet oyu kullanmasını da aslında bizim hep beraber bir irdelememiz gerekiyor.
Demek ki onlar da bu olayın böyle olmasından yana tavır koymuşlar. Hatta Cem Özdemir'in çalışmaları da biliniyor. Başlangıçtan itibaren parlamentoya getirilmesi konusunda büyük çaba sarf eden isimlerden birisi.
Ama bu kabul edilemez. Bu 12 milletvekilinin aslında çok ciddi tedbirler alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü başka bir şeyle mücadele ediliyor ve bu mücadele çerçevesinde bizzat Türk olan 12 kişi buna evet oyu kullanıyor. Hani gitmeyebilirsiniz. En azından bir Merkel gibi o genel kurulda bulunmayabilirlerdi.
Bu arada bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde de var. Hatta Amerika'nın Sesinde de yapılan bazı röportajlarda yer almıştı. Almanya'da Türkiye'ye karşı genelde bir antipati ya da yönetime karşı bir antipati, basın yayın organlarında çıkan yazılar, Almanya'da çıkan yazılar ve Cumhurbaşkanı'nın açtığı davalardan dolayı bir antipatinin meydana gelmesinden sonra böyle bir kararın çıkmasına kolaylık oluşturuldu şeklinde bazı yazılar var. Bir de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan çekişmesinden sonra belki de acaba bir koz olarak mı kullanılıyor diye de düşünenler var.
Çok doğru. Şöyle yazılar, gazetelerin başlıklarında şu ifadeler kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmeyin. Yani şimdi hani bunun bu konunun Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmemekle veya eğmekle bir uzaktan yakından alakası yok. Hani olayı tamamen kişiselleştirmenin de çok fazla alakası yok. Ben de burada gerçekten bakıldığı zaman çok büyük bir abartmayla biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında yapılmak istenen başka bir şey. Türkiye artık eskisi gibi de bu mülteci olayını da tek başına üstlenmeyecektir. Hem vize serbestiyetisi hem Ermeni yasa tasarısı. Ben aslında alınan kararlardan yavaş yavaş bunu önümüzdeki dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği öngörülen tarihte bu işi ötelerse ve daha da öteleyeceğini söylerse o zaman da Türkiye'nin elinde birçok kozun olduğunu da ifade etmek gerekiyor.
Gelelim bir diğer konuya. Türkiye'nin sınır ötesinde, güneyde yaşananlar. Manbij operasyonu sürüyor. IŞİD'e karşı 3 ayrı yerde operasyonlar sürüyor. Bunlardan biri Musul'da, biri Manbij'de, biri Felluce'de, Irak'ta. Manbij operasyonu ilginç. Burada da Türkiye'ye verilmiş sözler olduğundan söz ediliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Orada YPG unsurları bu olay bittikten sonra kalmayacaktır. Orası işte tekrar Araplara teslim edilecektir şeklinde.
Türkiye çok yakından izliyor ama her şeyden önce bu olayların, aslında son Almanya'daki olayların, Suriye olayı, hepsi iç içe geçmiş. Hani matruşkanın içerisinden başka bir şey çıkıyor. Yani oyunun içinde oyun olan olaylar, hamleler karşılıklı olarak yapılıyor. Bir taraftan işte PYD, YPG hamlesi, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin vurmaya çalışması, geriletmeye çalışması ve bir taraftan da işte en son ABD'nin işte önemli komutanlarından Justit komutanının Ankara'ya gelip başka bir şey söylemesi, Genelkurmay Başkanımıza başka bir şey söyleyip söylediklerinin 180 derece tersini yapmaları. Dolayısıyla bizi geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten çok zorladı. Ama burada benim özellikle dünkü yazımın konusuydu bu. Türkiye'nin kırmızı çizgileri hiçbir şekilde değişmedi. Bir defa Fırat'ın batısıyla ilgili geri adım atılmıyor. Ve burada en önemli noktalardan bir tanesi, burada özellikle YPG, Münbiş'te lojistik olarak destekleneceğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Asıl gücü Araplar oluşturacak dedi. İşte bu Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılıyor. Amerika'nın bir araya getirdiği kişiler ki yaklaşık 3000 kişilik bir grup bunlar. Burada bu operasyonlar tamamlandıktan sonra o bölgeler zaten Arap nüfuslarının yaşadığı bölgelerdi. Dolayısıyla burada burası tekrar ele geçirildikten sonra Araplara bırakılacaktır. Ama burada çok ciddi hayal kırıklıkları var. Bu hayal kırıklıklarıyla ilgili şunu çok net söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri PYD ve YPG ile stratejik ortaklık kurmuş bu durumda. Çok net, bunu çok açık bir şekilde söylemek lazım. Artık oyun devam ediyor bir taraftan ama artık Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gelinen nokta itibariyle çok ciddi bir şekilde stratejik ortaklıktan bahsetmemiz kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Ben şunu eklemek istiyorum. Amerika orada ilelebet duramayacak ki. Kim ne derse desin, Türkiye'ye rağmen hiçbir operasyon yapılamayacaktır. Stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri de er geç bunu anlayacaktır. Sadece Amerika değil, Avrupa Birliği içerisindeki bazı dostlarımız da PYD ve YPG'ye aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi bakın. Aslında geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin güneyinde ne Irak ne de Suriye diye bir ülkenin kalmadığını da bu noktada adı var ama ülkelerin kendileri yok. Irak için de bu geçerli, Suriye için zaten bu geçerli ama burada Türkiye'nin yapacağı hamleyi bekleyelim. Önemli olan bu hamlenin dozu nasıl olacaktır ve hangi düzeyde olacaktır ve Türkiye'nin Suriye konusunda önümüzdeki yaz aylarında da bazı hamlelerin olacağını da ben aldığım duyumları buradan sizlerle paylaşmış olayım.
Suriye'den okyanusun öbür tarafına, batıya doğru gidelim, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Sarraf davası açılmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Tabii bu arada öncelikle kefalette serbest kalıp kalmama konusunda hala verilmiş bir karar yok yargıç tarafından. Ancak ortaya sürülen deliller, özellikle kefaletle serbest kalmaması, tutuklu olarak yargılanması için savcının sunduğu deliller arasında olaylar süratle Türkiye'ye doğru uzanıyormuş gibi. Genelde bu Rıza Sarraf dosyasını ele aldığımızda, çok yeni belki, şu anda daha henüz dava tam olarak açılmamış ama neler söylenebilir bu durumda?
Şimdi burada bakıldığı zaman size iki tane şey söyleyeyim. 17-25 Aralık operasyonlarının parantezinin ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden açılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ellerinde Rıza veya Reza, İran asıllı iş adamının elini kolunu sallayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişi. Yani olaylar o kadar aslında birbiriyle bağlantılı ve bir insan niye tutuklanacağını bile bile Amerika Birleşik Devletleri'ne gider sorusunu bu noktada sormak gerekiyor. Hani burada o yönde yorumlar yapıldığı için, arananlar listesinde olduğu için. Dolayısıyla bu noktada ben Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıkıştırılmaya çalışılacağını ve 17-25 Aralık dosyasının parantezinin bir şekilde New York'ta açılmaya çalışılacağını düşünüyorum. Yani gidişat itibariyle sosyal medya paylaşımları itibariyle çok benzerlikler oldu. Tutuklanma sürecinde Miami'ye giriş yaptığı andan itibaren bana bunların hepsi 17-25 Aralık sürecinde Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımları hatırlattı. Dolayısıyla ben gidişat itibariyle, sonra ne olur bilmiyorum ama gidişat itibariyle bir şekilde Rıza Sarraf'ın 17-25 Aralık olaylarının yeniden hortlatılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacağını çok açık net bir şekilde düşünüyorum ve gerçekten görüşüm bu yönde.
Batuhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Bugünlük hoşça kalın.
Çok sağ olun bütün sevgili dinleyicilerimize. Ankara'dan selamlar, Türkiye'den çok selamlar.